Ayrım 25, sayfa 271. 15. Bununla başa çıkabilirim. Onunla başa çıkabilirim. Rizzoli sabit bir şekilde önündeki yola bakarak ama aklı tamamen Garibaldi'nde Jamaica Plain'e doğru sürüyordu arabasını. Hiç önceden haber vermeden paldır küldür girivermişti yine hayatına işte. O andaki hisleri çok şaşırtıyordu Rizzoli'yi. Midesinde bir şeyler düğümleniyor, ellerini uyuşturuyordu. Daha bir gün önce en zorunu başarıp onu unutmaya başladığını fark etmiş ve aradan biraz zaman geçtikten ve biraz oyalandıktan sonra bu ilişkiyi tamamen arkada bırakacağını düşünmüştü. Sonuçta gözden ırak olan gönülden de ırak olur demezler miydi? Şimdi gözden ırak olan o adam artık yanındaydı ve çok ama çok yakındı gönlüne. Greystones Manastır'ına ilk varan Rizzoli oldu. Arabayı park etti ve içinde oturup onu bekledi. Sinirleri tepesindeydi ve bu da midesinin daha da fazla bulanmasına neden oluyordu. Seni ahmak, kendine hakim ol, duygularına hakim ol, işine ver kendini. Dean'in kiralık arabasını tam arkasına park ettiğini gördü. Hemencecik arabadan dışarı çıktığı anda insanın yüzünü haşlayan şiddetli bir rüzgar karşıladı onu. Dean de aceleyle arabadan inip Rizzoli'yi samimi bir şekilde başına eğerek selamladı. Rizzoli, Dean'in kendisiyle sohbet etmesine izin vermeden hemen dönüp zil çaldı. Derhal işe koyulmak istiyordu, zira ancak bu şekilde başa çıkabilirdi bu birliktelikle. Çok geçmeden bir rahibe ortaya çıkıp karın üzerinde ayaklarını sürte sürte kapıya doğru geldiğinde içi rahatlamıştı. ''Bu rahibe Isabel'' dedi Rizzoli. ''İster inan ister inanma. Bu en genç rahibelerden biri.'' Isabel parmaklarının ardından özellikle de Rizzoli'nin yanında getirdiği adama gözlerini kısarak baktı. ''Bu FBI'dan Gabriel Dean'' dedi Rizzoli. ''Ona şapeli göstereceğim. Sizi rahatsız etmeyeceğimizden emin olabilirsiniz.'' Isabel gelenleri içeri almak için kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde kapının arkasından madeni bir ses çıkararak kapandığını duydular. Katılın, hapsedilmenin ruhsuz buz gibi sesi. Rahibe Isabel derhal binanın içine girip iki ziyaretçiyi avluda yalnız bıraktı. Baş başaydılar artık. Rizzoli hemencecik sessizliği bozup olayın özetini yapmaya başladı. Manastıra nereden girildiği hala bilinmiyor, dedi. Kar bütün ayak izlerini yok etmiş ve duvardan girdiğine dair en ufak bir ipucu yok. Duvarlardaki sarmaşıklara tutunup girdiyse bile tek bir sarmaşık yaprağı bulamadık yerlerde. Bu ana kapı her zaman kilitli tutuluyormuş. Eğer katil buradan girdiyse manastırdan biri onu içeri sokmuş olmalı ve bu da manastır kurallarına aykırı. Kimseye görünmemek için gece girmiş olmalı. Hiç tanık yok mu? Hayır, bir tane bile. Önce en genç rahibenin yani Kemla'nın kapıyı açmış olabileceğini düşündük. Neden özellikle Kemla? Otopside bulduğumuz şey yüzünden. Rizzoli Dean'in gözlerine bakmamak için duvara doğru döndürdü başını. Kız hamileymiş. Bebeği manastırın arkasındaki havuzda bulduk. Babası kimmiş? Baba kimse tabii ki baş şüpheli olacak. Henüz tespit edemedik. DNA testleri henüz açıklanmadı. Ama şimdi bütün bu anlattıklarımızdan sonra babayı tamamen yanlış yerlerde aradığımızı fark ettim. Etraflarını çevreleyen duvarlara, dışarıda yaşanan hayata bir engel oluşturan ana kapıya baktı Rizzoli. Birbiri ardına gelen olaylar gözlerin önünden geçmeye başladı. Artık cinayet mahalline geldiği günden çok daha farklı görmeye başlamıştı bazı şeyleri. Eğer kapıyı açan Kemla değilse... Peki o zaman katili içeri alan kimdi? Diye sordu Dean, sanki Rizzoli'nin kafasından geçenleri okuyormuşçasına. Rizzoli kaşlarını çatarak ana kapıya doğru baktı. Bir yandan da parke taşlarının üzerinde savrulan karları düşünüyordu. Ursula'nın üzerinde bir manto ve botlar vardı, dedi. Dönüp binaya baktı. Şafak sökmeden önce... Havanın hala karanlık olduğu, rahibelerin odalarında uyuduğu saatleri şiddetle esen rüzgar dışında ıssız avluyu canlandırdı gözünün önünde. ''Dışarıya çıktığında kar yağıyordu.'' dedi Dina. Havanın durumuna göre giyinmişti. Avluyu geçti ve onu bekleyen kişinin yanına gitti. Önceden tanıdığı birinin yanına, dedi Dean, beklediği birinin. Rizzoli evet anlamında başını sallayarak şapele doğru yürüdü, botları karın üzerine delikler açıyordu. Dean Rizzoli'nin hemen arkasındaydı ama Rizzoli'nin artık onu düşündüğü falan yoktu. Kader mahkumu Ursula'nın yerine koymuştu artık kendini. Sezonun ilk karının lapa lapa yağdığı o gece. Botlarının altı kayıyor. Diğer rahibelerin az sonra biriyle buluşacağını öğrenmemesi için ses çıkarmadan yürüyorsun. Her kimse uğrunda yasakları çiğnemeyi göz aldığın biri o. Ama hava karanlık ve ana kapıyı aydınlatan tek bir ışık bile yok. O yüzden de gelenin yüzünü göremiyorsun. Onun beklediğin misafirin olup olmadığına emin olamıyorsun. Çeşmenin orada birden durup aldığın üst tarafındaki pencerelere baktı. Ne oldu? Dedi Dean. Camilla'nın odası. Dedi Rizzoli pencerelerden birini göstererek. Bak tam orada. Dean kafasını kaldırıp odaya baktı. Keskin rüzgar gözünü al al yapmış, saçlarını kabartmıştı. Rizzoli ona baktığında büyük bir hata yaptığını anladı. Zira birden dokunuşlarının çok özel olduğunu fark etmişti. Odasından bir şey görmüş olmalı, dedi Dean. Şapeldeki ışığı görmüştür. Cesetler bulunduğunda ışık açıktı. Rizzoli kafasını kaldırıp Camilla'nın odasının penceresine baktı ve üzerinde kan lekeleri olan çarşaf geldi aklına. Pedinin sırılsıklam olduğunu fark edip uyandı birden. Yatağından çıkıp tuvalete gitti ve pedini değiştirdi. Odasına geri döndüğünde şapelin vitraylarından süzülen ışığı gördü. O saatte şapelin ışıkları asla açık olmazdı. Rizzoli kendini hızla yürüyerek ana binanın dışında Camilla'nın yerine koyarak şapele doğru döndü. Tir tir titrerken ana bina ile şapel arasındaki kısacık mesafede dahi üzerine mantosunu almadığı için pişman olmuştu büyük ihtimalle. Rizzoli, Camilla'nın hayaletini takip etti şapele kadar. Tam orada içini bir sıkıntı kaplamıştı. Işıklar sönüktü ve kilise oturakları birer yatay gölgeden ibaretti sadece. Dean da bu oyunun son sahnesini beklerken bir hayaletten farklı sessizce yanında duruyordu. Kapıdan içeri giren masum Camilla'cığın yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmişti. Korkuyla yere doğru baktı. Rahibe Ursula kanlar içinde ayaklarının ucunda uzanmıştı. Belki de o anda hemen neler olup bittiğini anlayamamış ve Ursula'nın kazayla yere düşüp başını kanattığını düşünmüştü. Ya da belki de yerdeki kanları görür görmez şeytanın bu kutsal mabedin duvarlarına delik açıp sinsice içeriye süzüldüğünü geçirmişti aklından. Aynı şeytan şimdi de kapının yanında arkasında durmuş onu seyrediyordu. Evet, aynı şeytan artık ona doğru ilerliyordu. İlk darbeyle tökezledi birden. Buna rağmen toparlanıp kaçmaya çalıştı. Görüş alanına giren tek yöne, yani sıraların arkasındaki yola. Önde tökezleyip dizlerinin üzerine düştüğü mihraba doğru. Ve burada gelecek son darbeyi bekledi umutsuzca. Her şey bittiğinde Camilla yerde ölü bir şekilde yatarken katil arkasına, ilk kurbanı Ursula'ya doğru döndü. Ama onunla işini bitirmeden canlı olarak bırakarak mekanı terk etti. Neden? Rizzoli kafasına eğip Ursula'nın üzerine düştüğü taşlara baktı. Ölüp ölmediğini kontrol etmek için elini aşağı uzatan katili getirdi gözünün önüne. Birden Doktor Ayas'ın söylediği şeyi hatırlayana kadar hiçbir şey söyleyemedi. Katil nabzı hissedememiş, dedi Rizzoli. Ne? Rahibe Ursula'nın boynunun sağ tarafında nabzı atmıyormuş. Rizzoli Dean'a baktı. Katil öldüğünü düşünmüş olmalı. Camilla'nın son adımlarını takip ederek bankların arasından geçide doğru yürüdüler. Mihrabın yanındaki yere düştüğü noktaya geldiler. Hiç ses etmeden yer taşlarını inceliyorlardı. Karanlıkta görmemelerine rağmen taşların arasında az da olsa kan izi kalmış olmalıydı. Rizzoli titreyerek kafasını kaldırıp kendisini seyreden Dean'a baktı. ''Burada görecek çok fazla bir şey yok.'' dedi. ''Ama eğer rahibelerle konuşmak istersen...'' ''Ben seninle konuşmak istiyorum.'' ''Karşında duruyorum işte.'' ''Hayır, şu an karşımda duran dedektif Rizzoli. Ama ben Jane'le konuşmak istiyorum.'' Rizzoli bir kahkaha attı. Şapelin içinde Dean'e küfreden bir kafirin sesi gibi yankılanmıştı kahkahası. Sanki çift kişilikli birine hitap eder gibisin. Şu söylediğin pek de yanlış sayılmaz aslında. O kadar fazla kaptırmışsın ki kendini polisliğe, içindeki dişiliği bir yerlere gömmüşsün. Ben o dişiliği görmeye geldim. Bunun için çok fazla bekledin ama. Neden bana kızgınsın böyle? Kızgın değilim. Değişik bir karşılama şeklin var. Belki de geleceğini önceden haber vermediğin içindir. Dean, ya sabır der gibi içini çekti. Bir yerde oturup konuşabilir miyiz acaba? Rizzoli en öndeki banka ilerleyip tahta koltuklardan birine oturdu. Dean yanına oturur oturmaz ona bakmaktan korkuyormuşçasına tam karşıya doğru dikti gözlerini. Dean'ın kendisine zerk ettiği heyecanın anlaşılmasından korkuyordu Rizzoli. Ona duyduğu hasreti depreştiren kokusunu almak o kadar acı veriyordu ki Rizzoli'ye. Dokunuşlarıyla, teninin tadıyla ve gülüşleriyle hala hayallerinde yaşattığı o yatağını paylaştığı adamdı yanında duran. Bir bütün olmalarının meyvesi her geçen gün içinde büyüyüp gelişiyordu. Gizli tuttuğu acısını bastırmak için elini gayri ihtiyari karnına götürdü. İyi misin Jane? Evet, gayet iyiyim. İşler çok yoğun her zamanki gibi. Başında yara bandı var, ne oldu? Al mı? Anna dokunup omuz silkti. Morgda küçük bir kaza geçirdim. Ayağım kaydı, yere düştüm. Yorgun görünüyorsun. Hiç iyi bir şey söylemezsin değil mi? Sadece bir tespitti. Evet, epeyce yorgun sayılırım. Çok yorgun haftalardan biri işte, Noel geliyor ve daha kimseye bir hediye almaya bile vakit bulamadım. Dean, Rizzoli'yi dikkatle inceledi. Rizzoli ise onunla göz göze gelmemek için uzaklara bakıyordu. Yeniden benimle çalıştığına memnun olmadın değil mi? Rizzoli hiçbir şey söylemedi ama inkar da etmedi. Lütfen söyler misin? Yolunda gitmeyen nedir? Diye patladı Dean sonunda. Dean, heyecanını asla göstermeyen biri olduğu için sesindeki öfke Rizzoli'yi çok şaşırtmıştı. Sanki kontrolünü kaybedip ona buna çatan sadece Rizzoli'ymiş gibi bir pozisyona düştüğü için onun bu huyundan nefret ederdi bir zamanlar. Zaten ilişkilerinde ilk atımı atan da Rizzoli olmuştu, Dean değil. Bütün riskleri almış, kadınlık gururunu hiçe saymıştı. Peki ya sonuç? Hala koca bir sır olan adama aşık oluvermişti işte. Duygularını sadece şimdi olduğu gibi öfkeyle dışarı vuran bir adama. Ama Rizzoli de öfkeliydi artık. Eski meseleleri tekrar tekrar konuşmanın anlamı yok, dedi. Birlikte çalışmak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok. Ama artık bazı şeylerle uğraşacak halim yok. Neyle uğraşacak halin yok? Yatmamızla mı? Evet. Bir zamanlar bunu hiç kafana takmazdın. Aramızda bir şeyler oldu ve bitti. Eminim ikimiz de bundan zevk aldık. Dean hiçbir şey söylemedi. Canı yanmış olabilir miydi? Kırılmış olabilir miydi? Duygusuz bir adamın bu turistlere kapılacağını hiç sanmıyordu Rizzoli. Dean birden kahkahalar atmaya başladığında olduğu yerde donup kaldı. Çok ama çok komiksin Jane, dedi Dean. Jane dönüp ona baktı ama bu sefer ciddi ve gerçek bir bakıştı bu. Birden bir zamanlar müthiş çekici bulduğu bu görüntü karşısında yine ve yeniden nefessiz kaldığını hissetti. Güçlü bir çene, arduvaz grisi gözler, yine aynı hükmedici tavırlar. Ona ne kadar hakaret etse, ne kadar kötü söz söylese de her zaman için kontrolü ele alan Dean olacaktı. ''Neden korkuyorsun?'' diye sordu Dean. ''Sen neden bahsediyorsun?'' Seni kırmamdan mı korkuyorsun? İlk terk edenin ben olacağımdan mı korkuyorsun? Başlamak için yanımda mıydın da terk etmekten korkayım? Tamam doğru. Yanında olamadım. İşlerimin ne kadar yoğun olduğunu biliyorsun. Tabii ya. Dönüp dolaşıp aynı konuya geliyoruz değil mi? Rizzoli kalkıp uyuşan bacağını salladı. Sen Washington'dasın, ben buradayım. Senin vazgeçemeyeceğin bir işim var. Benim de vazgeçemeyeceğim bir işim var. Uzlaşmamız, taviz vermemiz imkansız. Sanki savaş ilan eder gibisin. Hayır, sadece mantık bunu gerektiriyor. Pratik düşünmeye çalışıyorum. Rizzoli dönüp şapelden çıkmak üzere kapıya doğru yürümeye başladı. Ve tabii kendini korumaya çalışıyorsun. Bunda anormal bir şey mi var? Korumamam mı lazım? Dedi Rizzoli arkasını dönüp Dean'a bakarak. Kimsenin sana zarar vermeye çalıştığı falan yok Jane. Evet. Zarar veremezler. Çünkü buna izin vermem. Şapelden dışarı çıktılar. Avludan geçip ana kapıya geldiler. Yine bir çınlama sesiyle kapandı kapı. Artık bence birbirimizi yıpratmanın hiçbir anlamı yok, dedi Dean. Senin için çok fedakarlık yapabilirim. Ama senin de birazcık bir şeyler yapman lazım. Senin de biraz verici olman lazım. Dean dönüp arabaya doğru yürümeye başladı. Gabriel, diye bağırdı Jane. Dean arkasını dönüp ona baktı. Bu karşılaşmamızda aramızda ne olacağını düşünüyordun? Bilmiyorum. Ama en azından beni görmekten mutlu olacağını sanıyordum. Başka? Yine tavşanlar gibi sevişeceğimiz olabilir. Bunun üzerine Rizoli bir kahkaha atıp başını salladı. Ne olur beni baştan çıkartma. Özlediğim şeyleri bana hatırlatma lütfen. Dean arabanın tepesinden Rizoli'ye baktı. Beni gördüğüne memnun olman bile benim için yeterliydi Jane, dedi ve içeri girip kapıyı kapattı. Rizoli arabanın gidişini seyrederken düşündü. Bu kadar karışıklığın içinde bir de tavşanlar gibi sevişecek miydik yani? Titreye titreye gökyüzüne baktı. Saat daha 4 olmamasına rağmen gece, günün son gri ışıklarını da kendine çekmeye yaklaşıyordu. Elinde eldiven olmadığı için arabanın anahtarlarını çıkarıp kapıyı açarken ellerinin acı acı esen rüzgarla sızım sızım sızladığını hissetti. Arabanın içine girdiğinde elleri titreye titreye anahtarı kontağa sokmaya çabaladı ama elleri o kadar uyuşmuştu ki parmaklarını hissedemiyordu. Anahtar kontağın üzerindeyken bir an durup bekledi. Birden aklına cüzdanların elleri, kopuk parmakları geldi. Ve sonra bir kadının elleriyle ilgili geçen bir konuşmayı hatırladı hayal meyal. Öylesine bir konuşmaydı bu. O an hiç üzerinde durmadığı bir konuşma. Çünkü ona birisinin niye parmakları yok diye sormuştum bir kere. O da bana susmamı söyledi. Derhal arabadan inip manastırın kapısına gitti ve arka arka ısrarla zile basmaya başladı. Sonunda rahibe Isabel göründü kapıda. Parmaklarının arasına bakan yaşlanmış uyuz Rizoli'yi gördüğüne hiç de memnun değilmiş gibi bakıyordu. Kızla görüşmem lazım, dedi Rizoli. Bayan Otris'in kızıyla. Noni koridorun sonundaki eskiden sınıf olarak kullanılan bir odada tombul bacaklarını bir sandalyeden sarkıtmış tek başına oturuyordu. Önündeki iyice hurdası çıkmış öğretmen masasının üzerinde renk renk boya kalemleri saçılmıştı. Bayan Otris'in o anda rahibelere yemek pişirdiği manastırın mutfağı sıcacıktı ve yeni fırından çıkmış çikolata parçacıklı bisküvilerin kokusu bu karanlık ek binanın sonuna kadar sürüklenmişti. Ama her şeye rağmen anlaşılan Noni, annesinin sivri dilinden ve tenkit edici bakışlarından kaçarak bu buz gibi odaya sığınmayı tercih etmişti. Görünüşe bakılırsa kızın soğuğu hissettiği falan yoktu ayrıca. Dilinin ucu dışarıda, açık yeşil renkte bir boya kalemi aynı yaşıtları gibi sımsıkı bir şekilde kavramış, bütün dikkatini çizdiği, başından kıvılcımlar saçan adam resminin üzerinde toplamıştı. ''Neredeyse bum diye patlayacak.'' dedi Noni. Ölüm ışınları beynini pişiriyor. Ondan sonra da havaya uçacak. Hani mikrodalgada bir şeyler pişirirsiniz de oraya buraya dağılır ya onun gibi. Ölüm ışınları yeşil midir ki? Diye sordu Rizoli. Noni başını kaldırıp ona baktı. Başka bir renk olması mı gerekiyordu? Bilmiyorum. Ne bileyim. Sanki bana ölüm ışınları hep hep gümüş rengiymiş gibi gelir. Hiç gümüş renginde kalemim yok. Okuldaki Konrad alıp bana bir daha geri vermedi. Bence yeşil ışınlar daha işe yarar, boş ver. Noni ikna olmuş bir şekilde çizimine geri döndü. Mavi bir kalem alıp bahtsız kurbanın üzerine oklar yağdırıyormuşçasına yeni ışıklar ekledi. Masanın üzeri bir sürü bahtsız kurbanla doluydu aslında. Ateş saçan uzay gemileri, insanların kafalarını uçuran mavi yaratıklar. Bunların hiçbiri arkadaş canlısı değildi ama. Rizoli için orada oturup bu resimleri yapan kız, kimsenin onu rahatsız etmeyeceği bir odaya sığınmış, koyu kahverengi gözlü bir cin olarak yabancı bir yaratıktan farksızdı aslında. Ayrım sonu, sayfa 283.